Ayrım 9.
Dualist ve polietist Allah telakkilerinin yanında antropomorfizme de çatan heykel bu telakkilerin hepsini vahye bağlıyor. Ona göre hislerin ve vahyin hakikati bulmakta ve anlamakta hiç münasebeti yoktur. E-Heykel, Kainatın Muammaları, sayfa 32, Türkçesi A.H. Taner, İstanbul 1936. Heykelin telakkisine göre maddenin kuvvetten, ruhun cisimden ayrılma işi gibi Allah da tabiattan ayrılmaz. Ve Allah maddi alemin dışında olmayıp bizzat maddede gizlidir. Heykel, Vahdedi Mevcut, sayfa 19. Heykelin Allah tarifi şöyledir. Allah, tabiattaki tabi kuvvetlerin bütünüdür. Tabiattaki tabi kuvvetlerde her türlü atom kuvvetleri ve esir titreşimleridir. Heykel, adı geçen eser, sayfa 78. Heykel bu Allah anlayışına, madde ve kuvvetin muhafazası kanununu ve evrim teorisini delil olarak göstermektedir. O, madde ve kuvvetin muhafazası kanununu umumileştirerek kendi monist felsefesinin esasına ulaşıyor. Madde ile kuvvet de yine aynı bir cevherin muhtelif tarzda görünen iki şeklinden başka bir şey değildir ve kainatta ancak bir cevher vardır. Heykel, adı geçen eser, sayfa 20. Heykele göre Lamarck ve Darwin'in tekamül kanunları sayesinde bütün bitki ve hayvan nevilerinin bir esastan, bir kütükten geldiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Dikkat edilirse Büchner'le Heykel'in Allah telakkileri birbirinin aynıdır. Yalnız ifadeler biraz değişiktir. Memleketimizde Baha Tevfik de aynı fikirleri müdafaa ettiğine göre üstadları ile arasında bir fark olmaması icap eder. Bir mukayese imkanı elde etmek için onun da bu husustaki düşüncelerini öğrenelim. Baha Tevfik, Kant'ın ahlak vasıtasıyla ulaştığı Nümen fikrini fenden uzak ve eski Yunan nazariyelerinden daha aşağı buluyor. Kant'ı ince düşünmemekle itham ediyor. Kendisinin ince düşüncesi ise şöyledir. Allah fikri esasen bir faraziyedir. Bu faraziye, insanların kendi nefislerini düşünmelerinden ileri gelmiştir. Ebediyen yaşamak fikri, insana ölümü muvakkat saymak ve bir müddet sonra dirilerek yine hayata devam etmek fikrini vermiş, ölüm beşerin aczini ortaya koyduğu için Allah fikri bu gibi acizlerden arı olarak daha yüksek bir mükemmeliyet tasavvuruna mecbur olmuştur. İşte bu tasavvur Allah'tır. Felsefe Mecmuası, sayfa 108. Görülüyor ki her üç düşünce arasında hiç fark yoktur. Şimdi biraz da materyalist ruh telakkisi üzerinde göz gezdirelim. 5. Ruha ait iddia ve deliller. 1. Ruh-beyin münasebeti. Büchner, beyni düşüncenin uzvi, organik bir merkezi olarak görüyor. O, beynin hacmi, şekli, dokusu, teşekkül tarzı ve gelişmesiyle hasıl ettiği ruhi ve akli melekelerin genişlik ve kuvveti arasında kuvvetli bir münasebet buluyor. Büchner, dimağın geniş bir evrim silsilesi neticesinde bugünkü halini aldığını, insan beyninin diğer hayvanlarınkinden büyük olduğunu, insandaki beynin zihni vazifeleri idare eden kısmının sair hayvan beyinlerine nispetle daha iri, karmaşık bir teşekkül ve bünyeye sahip olduğunu iddia ile, Büchner, Madde ve Kuvvet, Cilt 2, sayfa 380-381. Beynin akli kuvvetinin takdirinde sadece hacmine ve büyüklüğüne müracaat etmenin doğru olmayıp, buna beynin bünyesinden çıkarılmış düşüncelerin de eklenmek icap ettiğini, bu hususta sinir dokusunun önemi haiz olduğunu, beynin çıkıntılarının bunlara ilave edilmesi lazım geldiğini söylüyor. Büchner'in diğer iddialarını şöyle sıralayabiliriz. Akli melekelerin merkezi olarak tanınması lazım gelen sincabi, gri, tabaka yahut kabuk kısmı insanda her hayvandan daha çok gelişmiştir. Zihni kuvvetlerin gelişmesi çıkıntılarla sincabi maddenin gelişmesine tabidir. İnsan yaşının ilerlemesiyle zekası da artar ve sonra yaşla beraber akli melekeler noksanlaşır. Çocukların, ihtiyarların ve hayvanların beyni yetişmiş bir adamın beynine nispeten sinir merkezlerinin terkibinde büyük bir rol oynayan fosforlu yağlı maddeyi pek az ihtiva eder. Büchner, adı geçen eser, cilt 2, sayfa 383. Büchner bu iddialar için anatomi ilminden şu delilleri ileri sürüyor. Anatomi alimleri, ilim adamlarının, düşünürlerin, şairlerin, yani fikren çok çalışanların beyinlerini, adi kimselerin beyinlerine nispetle daha yoğun, daha gelişmiş, daha çıkıntılı bulmuşlardır. Bir Eskimo'nun kafası büyüktür. Bunun şekil, bünye ve bileşime ait vasıfların beynin hacmiyle uygun olduğu farz edilse bile, beynin gelişmesine yarayacak şartlardan mahrum yaşadıkça bu kafa neye yarar? Bir işçinin, Yunus balığının, filin beyni de böyledir. Büchner adı geçen eser cilt 2 sayfa 408-409. Bazı hayvanların beyinlerinin üst kısmı tabaka tabaka kesilip alındıkça, hayvanların akli melekeleri gittikçe azalmış ve nihayet kaybolmuştur. Florence bu suretle tavukları o hale getirmiştir ki, zihni kuvvetleri kaybolmuş fakat hayatları devam etmiştir. Bu hayvanlar bırakıldıkları yerde hareketsiz kalıyorlar, uyarmaya ve tahrike karşı hiçbir tepki göstermiyorlardı. Bunların gıdaları yapay yollarla veriliyordu. Hayatları tıpkı bir bitki hayatı gibiydi. Böylece senelerce büyümeye devam ederek hayatlarını muhafaza ediyorlardı. Bu tecrübeler memelilerde de başarıyla sona ermiştir. Ruh ile beyin arasında lazım olan bağlılığı ispat için anatomistin beyinle beraber ruhu kaldıran bıçağının verdiği delillerden daha parlak ne delil olabilir ki? Büchner iddialarını ispat için fizyolojiden de birçok deliller getirmektedir. Beyin kendisinden yayılan ve organların vazifelerine başkanlık yapan sinir sistemine hakimdir. Hariçten aldığı maddi ve manevi tesirleri muhtelif noktalara gönderir. Korkudan beynimiz atar, öfke ve mahcubiyetten yüzümüz kızarır. Sevinçli heyecanlarda gözlerimiz parlar, nabız süratle atmaya başlar. Korkudan bayılma, hiddetten safranın taşması, imrenmekten ağız sulanması husule gelir. Korku ve heyecandan bir süt annenin sütü kesilir veya çocuğuna zararlı hale gelir. Büchner adı geçen eser cilt 2 sayfa 412. Tehlikeli kederler saçları beyazlatır. Buna karşılık cismin muhtelif halleri de doğrudan doğruya ruh üzerine tesir icra eder. Safranın salgısından zihin tesir olur. Kadınlarda cinsi münasebete şiddetli arzudan yumurtaların zayıfladığı görülür. Üreme organlarında hasıl olan bazı hastalıkların katil vesaire cinayetlere sebep olduğu vakidir. Patoloji dahi bu beyin ruh bağlılığını teyit edecek birçok hadiselerle karşılaşmıştır. Beynin düşünceye hizmet eden kısımlarından hiçbiri yoktur ki onda hasıl olan bir afet zekayı bozmasın. Bu hususta bazı istisna olması beyin afetinin yalnız bir yarı küreye arız olmasından ve öteki yarı kürenin onun vazifesini ifa etmesinden dolayıdır. Büchner adı geçen eser cilt 2 sayfa 415. Bugün akıl hastalıkları doktorlarının ekserisi bütün şuur karışıklıklarının maddi felaket ve değişmelerden husule geldiğini tasdik ederler. Bu fikre iştirak etmeyenler bile beyni fiillerde derin bir bozukluk olmaksızın akıl hastalığının bulunmadığını itirafa mecburdurlar. Beynin bir darbe ile zedelenmesinden dolayı bazı kimselerin sonradan öğrendikleri nisanları unutup eskiden konuştukları dili kullanmaya başladıkları yahut aile fertlerinin isimlerini unuttukları görülmüştür. Bazı deliller ölmezden biraz evvel şuurlarına sahip oldukları ve kısmen akıllandıkları ruhiyyun mesleği spiritualizm lehinde ekseriya delil olarak ileri sürülür. Buna cevaben uzun bir hastalık ve umumi bir zaaftan sonra ölümün yaklaşmasında beyin, bedenin zararlı tesirlerinden kurtuluyor denebilir. Yahut bu hadise beynin bir yarısındaki afetin önce o kısmını öldürmesi ve ondan ancak alaka ve iştirak yoluyla etkilenen diğer yarı kısmın bu suretle marazi tesirden kurtulması ile de izah olunabilir. Büchner adı geçen eser cilt 2 sayfa 423. Beyinle ruhun aynı şey olduğunu teyit yolunda patolojinin delil gösterdiği hadiseler çoktur. Kanın beyinde şiddetle dolaşımı fikir ve düşüncenin karma karışık olmasına sebep olur. Beynin sinirlerinde hafif bir kapanma husule gelir ki bu halde şuurun bozulması kesindir. Beyinde bir damla suyun yayılması hafızanın yok olmasını bir damla kan felci davet eder. Büchner adı geçen eser cilt 2 sayfa 424. Eğer ruh bağımsız ve bizzat mevcut bir şey olup maddeyi idare yahut ondan istifade eden o ise, bu maddi çarpmalara karşı niçin kendisini bu kadar fena bir şekilde müdafaa ediyor? Biraz kloroform veya afyon kokusundan niçin hemen vazifeyi terk ediyor? Spiritüalistler beyin yeknesak ve basit bir maddedir. Binaenaleyh ruhun kaynağı olamaz derler. Bilakis beyin basit bir uzuv değil, gayet karmaşık, muhtelif maddelerden meydana gelmiş, şekli ve yapılışı itibariyle gayet nazik bir uzuvdur. Büchner, adı geçen eser cilt 2 sayfa 427, adı geçen eser cilt 1 sayfa 45. Beynin yalnız kabuk tabakasında 500 milyondan 1 milyara kadar hücre vardır. Makinenin çalışmasına biz hiç şaşmayız. Fakat bir vahşi veya makineyi tanımayan bir kimse, makineyi canlı bir yaratık sayacaktır. Hatta makinenin bir ruha sahip olduğunu söyleyecektir. Bu gibi mukayeseler bize ruhun maddi teşekküller neticesinden başka bir şey olmadığını öğretir. Büchner, adı geçen eser cilt 2 sayfa 438. Sırf ruhani ve gayrimaddi bir mevcudun her ne suretle olursa olsun madde ile birleşmesi, madde üzerine tesir etmesi yahut ondan karşılıklı müteessir olması mümkündür. Bunu hiçbir filozof izah edememiş ve edemeyecektir. Ruh beyine nispetle bir piyaniste benzer deniliyor. Lakin onu çalan kimse ile beraber büyüyen, uyuyan, zayıflayan yahut ahengini kaybederek piyanisti akli muhakemeden mahrum kılan veya piyanocu çekildikten sonra münasebetsiz havalar çalmaya devam eden bir piyano nasıl tasavvur edilebilir? Böyle bir halde mantıklı hareket etmiş olmak için her uzvu ayrı ayrı piyanoya benzetmek, her biri için bir piyanist farz etmek ve mesela sinirler için bir sinir ruhu, adeleler için bir adele ruhu hayal etmek daha münasip olurdu. Büchner, adı geçen eser cilt 2 sayfa 443. Teneffüs kelimesi ciğerlerin faaliyetini ifade ettiği gibi, ruh kelimesi de beyin ve onun muhtelif kısımlarına ait faaliyetlerinin tamamını ifade eder. Hazım kelimesi de böyledir. Ruh vücut ile beraber bulunur. Zira ruhi hayattaki hadiselerin hepsi cismin canlı maddesinde yani protoplazmasındaki maddi yeteneklere bağlıdır. Memduh Süleyman Rübab, Cilt 2, No 66, sayfa 450-1329, Baha Tevfik, Düşünüyorum, No 21, sayfa 267. Ve ruhi hadiselerin hepsi umumi madde kanununa tabidir. Baha Tevfik ise şöyle düşünüyor. İnsan ruhu, ruhi tabiatlar gerek doğuştan, gerek kazanılmış maddi tabiatlere tabidir ve herkesin mizacına göre değişir. İnsan ruhu herkeste eşit değil, belki muhtelif ve değişkendir, fakat asla belirli değildir. B. Tevfik, Düşünüyorum, No. 21, sayfa 267. Baha Tevfik hiç olmazsa mükemmel olmayan bir ruh mevcuttur diyerek, hayvanlara da ruh atfediyor. Ruhun hayvanlarda da nihayetlenip bitkilere doğru ve hatta böylece zincirleme olarak gittiğini, bitkilerde de duyarlılık, hafıza ve hareketin bulunduğunu iddia ediyor. B. Tevfik, Düşünüyorum, No. 21, sayfa 266-267, Baha Tevfik, Psikoloji, sayfa 197 ve diğerleri. Son olarak Büchner'in ruhun karargahı hakkındaki düşüncelerini görelim ve ruhun ebedi olmadığına dair iddialarına geçelim. Büchner'e göre ruh beynin bütünü itibariyle bir vazifesidir ve ruhun merkezi karargahı beyindir. Hem de ruhun merkezi olmak üzere beyni tayin eden nazariye o kadar kat'idir ki bir garibe şeklinde doğan çocukları tasnif etmek için bu nazariye kullanılır. Büchner, adı geçen eser cilt 3 sayfa 500. 2. Ruhun ebediliğini inkar eden deliller. Büchner ruhun ebedi oluşunu da açıkça inkar etmektedir. Onun bu husustaki iddiaları şöyle özetlenebilir. Madde ve ruh birbirinden ayrıldıkları zaman ikisi de mahvolurlar. Tabii olarak gelişmiş bir beynin düşünceden ayrılması mümkün olmadığı gibi, beyinsiz düşünce ve ruhun varlığı da mümkün değildir. Şu halde kainatı kaplayan bir ruh yoktur. Ruh fikri doğuştan olmadığı için kendini ancak bir takım uzuvlarla tanıtabilir. Bu uzuvlar ise cinsiyet ve hariçten alınan intibaların değişmeleriyle değişirler. Maddi olan cevherin mahvından sonra hiçbir şahsiyet mevcut olamaz. İnsanın dimağında toplanan bilgiler hususiyle yeryüzüne ait bilgilerdir. Vücudun yeryüzüne dönmesiyle bu bilgiler de mahvolurlar ve böylece insanın cismen öldükten sonra ruhen yaşaması ve şahsi bir hayatın devamı ihtimali ortadan kalkar. Büchner adı geçen eser cilt 3 sayfa 607. Büchner bu iddialarından sonra şahsi beka ve ruhun ebediliği lehinde kullanılan delilleri gözden geçiriyor. Evvela eski tabiat felsefesi, kuvvet ve maddenin ebediliğinden ruhun ebediliğini çıkarmak isteyerek, çünkü mahvolmak yoktur, insan ruhunun da bir kere var olduktan sonra mahvolmasının imkansız olduğunu iddia etmişti. Vaka madde ve kuvvetin daimi cereyanı halinde hiçbir şey mahvolmamakla beraber bu kaide ancak bütüne tatbik olunabilir. Büchner adı geçen eser cilt 3 sayfa 609. Büchner bundan sonra kendi delillerini sıralıyor. Ruh madde ve kuvvetin terkibi neticesinde hasıl olur. Bu terkibin bozulması ile neticede bozulur. Bir saat kırılınca artık vakti gösteremez. Bir bülbül ölünce ötmesi de biter. Gözümüzün önünde ruhsuz bir madde yığını kalır. Bunlar tekrar birleşecekler ve önceki neticeye benzer bir neticeler meydana getireceklerdir. Ruh ezelden beri ve vücudun teşekkülünden önce yoktu. Şu halde vücudun mahvından sonra da yok olması lazımdır. Doğan her şey ölmeye mahkumdur. Bu bir tabiat kanunudur. Bu hususta rüya bize tecrübi bir delil teşkil etmektedir. Beyinde kanın alalade dolaşımı azalınca faaliyeti şuuru bozacak şekilde ihlal olmaktadır. Yalnız beden beyinlerinin yarısı alınmış hayvan gibi yaşamaktadır. Uyanıklık yani beyinde kanın tekrar dolaşımı başlayınca bir dakika önce uyku ile mevcut değilmiş gibi olan hayat derhal geri döner. Bu uyku müddeti uyuyan kimse için yok gibidir. Ruh bu müddet zarfında fikri ve manevi bir ölüm halindedir. Bu sebeple evvelden beri uyku ölümün kardeşi sayılmıştır. Büchner, adı geçen eser cilt 3 sayfa 611-612. Rüyanın ruhun faaliyetinin daha aşağı derecede olmakla beraber devamı ispat ettiğinden bahsedilerek bu uyku delilinin reddine çalışıldı. Halbuki rüya gören kimse asıl uyku halinde değil, uyku ile uyanıklık arasında orta bir halde yarı uyanık bulunur. Sıhhatı tam olanlar rüya görmezler. Rüya bir marazi hastalıklı haldir. Derin veya muntazam uyku halinde rüya yoktur. Rüyada bulunan bir kimse tamamen bir deli sayılabilir. Uykunun ruh hakkında geçici bir ölüm olduğuna dair birçok deliller vardır. Mesela yara, sadme, çarpma, yıldırım çarpması gibi bazı şeyler şuuru tamamen kaybettirir. Her çeşit fikri ve manevi hayat tezahürlerini yok eder. Bu hal haftalarca, aylarca sürer. Hatta iyi olunca bu müddet içinde vuku'a gelen şeylerin hiçbirini hatırlayamaz. Kendisi için bu bir çeşit ölümdür. İyileşince fikri hayatı tekrar başlar. O kimse dünyaya yeniden gelmiş gibi olur. Ruhun ebediliğini kabul edenlere ruh ile benlik arasındaki münasebeti izah etmek çok zor olur. Bu adamlar bu gibi fikirlerini izah için batıl fikirlere saparlar. Ruhun muvakkat küçük bir hayvan şeklinde bedeni terk edip semada, cennet ve cehennemde dolaştığını ve sonra yine eski ikametgahına geldiğini kabul ederler. Şahsi bir ruh kabul eden ve bu ruhi hususu bir cevherden ibaret sayan bazı filozoflara nispetle ruhun tekrar vücuda döneceğini kabul edenler daha aşağı bir mevkidedirler. Ruhu tartması mümkün olmayan bir madde farz etmek her bakımdan bir hurafedir. Şahsiyetin bekasına inananlar da bu fikirlerden ileri geçemeyeceklerdir. Zira vücuttan ve maddiyattan arı bir ruh farz etmek zamanın ilimleri ile tamamen zıt olduğu gibi umumi bir ruh tahayyülü de esassız bir nazariyedir. Büchner, adı geçen eser cilt 3 sayfa 615-616. Rudolf Wagner, gayrimaddi ve şahsi olan cevherin bedenle muvakkatten birleştikten ve bedenin mahvından sonra ışık gibi ve onun kadar süratle tekrar arza dönmek üzere fezaya geçebileceğini ileri sürmüştü. Bugünkü ilimlerle taban tabana zıt olan böyle bir delili Carl Vogt bir masal saymakla pek doğru bir iş yapmış oldu. Ruhun ebedi olmadığı, yalnız tabiat felsefesi görüş noktasında değil, ahlaki bakımdan da büyük bir zaferle reddedilebilir. Ebedi hiçlik, yokluk fikri kamuoyuna o kadar zıtmış ki bu hal onun doğru olmadığını ispata kâfiymiş. Buna cevaben denebilir ki, hiç ölümsüz bir ebedi hayat fikri, ebedi bir hiçlik fikrinden daha çok müthiş bir fikir olup bilhassa zıttır. Galile bir kimsenin sizin ebediyen yaşamanızı istiyorum demesiyle sizin taşlaşmanızı istiyorum demesi arasında hiçbir fark olmadığını söylerdi. Hiçlik fikri korkulacak bir şey değil. Bilakis hiçlik tam bir istirahat ve her çeşit elem ve kederden kurtulmak demektir. Büchner, adı geçen eser cilt 3 sayfa 617. Buda mezhebi bunu pek güzel izah etmiştir. Bazı filozoflar ruhun bekası meselesinde şüpheli bir metafizik mezhebe girmişlerdir. Mesela meşhur filozof Fichte, ölümsüzlük tabii ahvalle izah edilemez ve buna muhtaç da değildir. Çünkü tabiatın üstündedir. Eğer biz hislerimizin tecrübelerine istinaden bunu anlamaya çalışırsak, başarılı olamayacağımız aşikardır. Çünkü ebediyet ve ebedi hayat fikirleri hislerin de üstündedir, diyor. Bu gibi nazariyeler inananları ve inanmak isteyenleri aldatabilir. Ama bunlar hakikati bulmak isteyenler nazarında bir kıymet ifade etmez. Çünkü onlar çıkan neticenin tecrübeye, ilme ve akla uygun olup olmadığını tetkik ederler. Ebediyeti insanın kendi şahsı için değil, umum için temenni etmek icap eder. Burada her şey kalbi bir itimat ile halledilmek isteniyor. Halbuki böyle felsefi meseleler ancak tecrübe, akıl ve muhakeme ile halledilebilirler. Bu suretle kat'i olarak her şahsın maddi ve manevi bir ölüme mahkum olduğu ve ebedi hayatın bulunmadığı neticesine varılır. Büchner, adı geçen eser cilt 3 sayfa 623. Eğer ruhun ebediliği kabul edilirse, ruhta mevcudiyeti iddia edilen ebedilik özelliği öteki alemde de mevcut olacaktır. Ve o alemde burası gibi nihayete erecek demektir. Artık meseleyi hal için üçüncü, dördüncü bir alem tasavvur etmek lazım gelecektir ve yine ruhun ebediliği kabul edilirse bazı güçlükler doğacaktır. Evvela ruhun diğer semavi cisimlerin daha zeki sakinlerinden gelmesi ihtimali yoktur. Yukarıki bölümlerden birinde arzın haricinde ruhların toplanmaları için bir yer olmadığını ilmen ispat etmiştik. Bunlara bir ikametgah tedarik edilmiş olsa bile, eşitlik, zeka ve ahlak bakımından ruhlar arasında büyük farklar bulunması, bunların ebediyen bir arada yaşamalarına esaslı bir mani teşkil eder. Büchner, adı geçen eser cilt 3 sayfa 625. İlahiyat ve metafizik alimlerinin iddialarına nazaran ebedi hayat, dünya hayatının bir gelişme ve evriminden başka bir şey değildir. Şu halde her ruh tekrar döneceği gibi bunların aralarında büyük farklar bulunacaktır. Çünkü hepsi muhtelif derecelerde vücudu terk etmiş bulunuyorlar. Faraza küçük yaşta ölen çocukların, ihtiyarların, delilerin ve ahmakların, cahillerin, zayıfların ruhları, yani bu geri kalmış ruhlar, ahirette tahsil ve terbiyelerini tamamlayıp diğerlerine yetişebilirler mi?